Ayrım 3. Çocukluğun Soğuk Geceleri. Tezer Özlü. Sayfa 32. Leo Ferre'nin konseri. Uçsuz bucaksız bir kent. Kilometrelerce ilerliyorum. Ne başladığını ne de bitişini belirten bir köşesini görebiliyorum. Kentin alabildiğine büyüyen boyutları, göllerin ağaçlıkların ötesinde herhangi bir yerde bitmeli. Bu bitişi görüyorum. Gece gündüz yaşıyor burası. Geceleri gökyüzü gri, hava iyice kararmadan gene sabah oluyor. Tepeleri olmayan dümdüz bir kent. En yüksek yapıların üst katlarından ancak bir çatılar uzantısı görülüyor. Kent, kanal yakınından geçen duvarla doğu ve batıya ayrılıyor. Bazı bölümlerde daracık bir sokak oluşturan batı yakasında yükselen eski evlerde Türkler barınıyor. Kent, böylelikle hem doğuyu, hem batıyı, hem de üçüncü dünyayı bünyesinde birleştiriyor. Batı yakasında batıya özgü tüm özgürlükler abartılmış, Alman geleneğinin dışına taşmış biçimde sürüyor. Memeleri açık gezen kadınlar, yüzlerini kukla gibi boyayan yaşlılar, istasyonun altında ayaküstü içip bombok, bombok diye avaz avaz bağıran Alman alkolikleri, hiç kapanmayan barlar, meyhaneler, çok sayıda kahveler, dünyanın tüm ürünleriyle doldurulmuş tüketim mağazaları, kalabalık bulvarlar, çeşitli ülkelerin insanlarıyla dolu kent nüfusu, alışılmış Alman kentleri dışında bir serbestlik, bir hoşgörü havasına bürünmüş. Türk mahalleleri, kasapları, manav ve bakkalları, kahveleri, açık camlardan görülen kasaba evi düzenleri, şalvar üstüne etek giyen, başörtülü Anadolu kadınlarıyla kerpiç evlerden çıkarılmış, eski, büyük, küf kokulu, beton avlular gerisinde uzayan gettolara yerleştirilmiş, toprak yollar yerine geniş asfalt bulvarlara yayılmış, belli bir baskı ve korkuyla kişiliğini giderek yitirmeye mahkum yüz binlerin kalabalığı. Üç adım ötesi doğu, alanı andıran geniş bulvarlarında arabalar seyrelir. Tüketim mağazaları ve koşturan kalabalık yerini yavaş yavaş dolaşan, azalan insanlara bırakıyor. Günler de burada daha uzun, daha rahat, daha doyumlu yaşamaya bırakıyor kendini. Batı yakasında ağaçlıklı bir yolda yine ağaçlar içinde gömülen ve belirsizleşen bir evde kalıyoruz. Kırmızı tuğlalarla örülmüş, ikinci katı taş balkonlu, üçüncü katı sivri çatısının eğimlerini taşıyan eski bir ev. Büyük, güçlükle açılan bir demir kapıdan giriliyor. Çok yüksek tavanları, çok geniş tahta merdivenleri, büyük odaları var. Odalar öylesine büyük ki, küçük sayılmayacak pencereler evi loşluktan kurtaramıyor. Garip bir hava var bu evde. Tavanlara dek uzanan, ince, tahta kütüphanelere çok düzgün sıralanmış, bütün dünya yazınını içeren kitaplardan mı geliyor bu hava? Geniş duvarı bir baştan bir başa kaplayan Bonaventura Duritti'nin çok canlı gözlerle baktığı resimden mi? Ya da ev sahibinin büyük bir ozan oluşundan mı? Ilık bir yaz sonu havası. İnsanın hem bedenini hem düşüncelerini okşayan bir hava. Arjantin tangoları dinliyorum. Balkona çıkıyorum. Bu semtte sokaklar çok sessiz. Yazmak istiyorum. Ama her zaman yaşamın günlük hareketliliklerini yeğliyorum. Caddelere çıkmak, doymak bilmediğim sokaklara bakmak, yeni köşeler keşfetmek, yabancı insanları seyretmek, doyumsuz yaşamı gözlerimden yüreğime indirmek istiyorum. Kısacık anlarda çeşitli olayları, insan varoluşunun özünü, zaman ve duyguları sınırsızlık içinde derinliğine düşünen insanlar çok mu? Bilmiyorum. Bir an, zamanları, olayları, duyguları, dağları, kalın gövdeli, büyük dallı ağaçları, yeşil mavi Akdeniz'i, uzantısındaki okyanusları, okyanuslarla ufuklarda birleşen yıldızlı gökyüzünü ve dağların ardından yükselen güneşi aşan olaylarla dolu. Almanya'nın önemli yazarlarından birinin evi, ağaçlıklı bir sokağın ortasında, ağır kapıdan girilince birkaç basamak birinci kata iniyor. Diğer merdivenler ikinci ve üçüncü kata uzanıyor, trabzanları kalın tahtadan. Büyük salonda binlerce kitap. Yerde üst üste konmuş büyük yastıklar. Karşıda üç kişilik bir deri kanepe. Önünde oval, tahta bir masa. Masanın iki başında birer deri koltuk. Köşede bir yuvarlak hasır sehpa, üzerinde telefon. Telefonun yanında eski, hasırları sökülmüş bir koltuk. Yaprakları kurumaya bırakılmış bir deve tabanı. Üçlü koltuğun tam karşısında duvarı bir köşeden bir köşeye kaplayan, Duritti'nin mavi gri çizgilerden oluşan bir fotoğrafı, yaşayan, canlı bakan devrimci gözleri. Salon bir başka odaya açılıyor. bu odada yeşillikleri doğal gelişimine bırakılmış sessiz bir bahçeye. Burası da kitaplarla dolu. Yatağım pencerenin önünde. Sık sık uyanıyorum. Derin gecelerde bile kararmayan gökyüzüne, önümdeki ağacın koyu gölgesine bakıyorum. Sarhoşluğun uzantısında süren bu gecede hiç uyuyamıyorum. Gece yarısından sonra yazarın kardeşi iki kızla birlikte geliyor. Hemen kalkıyorum. Konuşacak insanlar geldiği için seviniyorum. Bu büyük Avrupa kentlerinde kapı çalınıp bir arkadaşın gelmesi olanaksız. Herkes günlük yaşam, çalışma, kahveler ve lokantalardan sonra derin yalnızlığa gömülmeye alışmış. Okuma akşamına gelmeyi çok istedim ama içmişim. Daha doğrusu çok içtim. Bir arkadaş beni yatağıma taşıdı. Çizmelerimi çıkarıp gitti. Neyse geleceğini biliyordum. Uyku, uyanıklık ve sarhoşluk arasında bekliyordum. Kanepeye oturuyoruz. Beyaz şarap açıyoruz. Burada nasıl yalnız kalabiliyorsun? Şu evin büyüklüğüne, sessizliğine bak. Her köşesiyle yaşamdan uzaklaşmış. Ben olsam korkarım. Sen de varsın diye iki gece kalacağım. Korkuyor muyum? Gerçekten bu evde yaşanmayan bir hava var. Evin önünde, geç saatlerde yalnız, Alman şizofrenler de görüyorum. Ağaçlıklı, bomboş bir yol. Kadınsı yüzlü erkek şizofrenler. Ev büyük, ev yalnız, ev eski. Onunla gelen kızlar evlerine dönüyor. Yalnız kaldığımızda bana eşcinsel ilişkilerinden, bir İtalyana duyduğu büyük aşktan söz ediyor. Şimdi başka bir arkadaşım var. Birlikte oturmuyoruz. Ama birbirimizi istediğimizde buluşuyoruz. Bambaşka. Sana erkeklerin dünyasını anlatamam ki. Ben büyük bir erkek kadın ayrımı yapmıyorum. Önemli olan yanındaki insanın sıcaklığıyla kendi bedenini birleştirmek, ikisinin kaynaşması. Sonra üst kata, kardeşinin odasına yatmaya gidiyor. Üst katta, yatak odasının karşısında büyük bir çalışma masası var. Aydınlık bir oda. Yerden başlayıp duvara ve tavana yapıştırılmış bir dünya haritası. İnsanda yeryüzünü bütün yuvarlaklığıyla karşısına almış izlenimi uyandırıyor. Geniş tahta merdivenlere iniyorum. Odamın giriş kapısı yanındaki duvardaki askıda, Ozan'ın pardösüsü, kaşkolu ve şemsiyesi asılı. Loş odadaki yatağa yüzü koyun uzanıyorum. Doktorun karanlık muayenehanesinde meşin bir yatak üzerine sırtüstü yatırılmışım. Sinir hastanesine gitmek istemem diyorum. Neden diye soruyor. Orada deliler var, bana saldırırlar diye yanıtlıyorum. Bak, burada üst katta da belki deliler var, sana saldırıyorlar mı? Bir an düşünüyorum. Loş muayenehane ve dışarıdaki kış akşamının yağmurundan başka hiçbir şey algılamıyorum. Yorgunum. Hayır, o zaman neden gitmeyecekmişsin? Kısa bir süre sonra Şişli'deki hastanenin taş yapısından içeri giriyoruz. Karanlık bir bahçeye geçiyoruz. Hafif meyilli bir yoldan iniyoruz. Eski bir yapının tahta merdivenlerini çıkıyoruz. Burası eskimişlik ve günlük yaşamın canlılıklarından uzaklık kokuyor. Yaşlı hemşire önden gidiyor, arkasında yürüyen anneme soruyor. Acaba kendini balkondan atar mı? Hayır, balkondan falan atlamam. Aksine yaşamı çok seviyorum. Yüzlerce yıl yaşamak istiyorum. Benim için neler de düşünüyorlar diye geçiyor aklımdan. Bir şey söylemiyorum. Gereken yanıtı annem veriyor. Demir karyola, bir ikinci somya, bir küçük lavabo, sevimsiz, beyaz bir giysi dolabı, bir komodin, bir de küçük masa var. Kocam Paris'te. İşten eve dönünce güzel bir sessizlik karşılıyor beni. O günler yalnız Telemann dinliyorum. Çatı katımın balkonunda oturuyorum. Uzun süren, güzel bir sonbaharın bozkırda, çıplak tepeler ardında batan güneşini seyrediyorum. Sonraki günlerde yıldırım gibi hızlı bir gelişme oluyor. Dünya çok güzelleşiyor. Gerçek dışı bir güzellikte yaşadığımı algılıyor, uykularımı kısaltıyorum. Sanki yeteneklerim gelişiyor. Her şeyi daha iyi anlıyorum. Kısa uykular beni daha diri, daha canlı kılıyor. Yorulmadan çalışıyorum. İnsanları her zamankinden daha çok seviyorum. Sanki onlar da beni daha çok seviyor, daha çok arıyor. Yaşamın doğal akışı hızlanıyor. Düşünce akışım hızlanıyor. O Paris'te. Onsuz her şey daha güzel. Gelecek. Bu akışa kendi bunalımlarını, dünyaya karşı mutsuz bakışını ekleyecek. Umutsuzluğunu. Paris'te kalsın. Ya da gelirse bensiz yaşasın. Bu ne dostluk, ne evlilik, ne de sevgi. Başımı kaldırınca büyük blok apartmanların bitimindeki vadide, kenti bütün beton yapılarıyla, bu yapılar arasında tek tük çok yükselen otel ve bankalarıyla görüyorum. Asfalt yollar kenarında dizilen diğer yapılar, yeşillikler içinde her yer kayboluyor. Kentin bazı kesimlerine gölgeler vurmuş. İleride bulutlarla birleşen alçak tepeler sapsarı, bomboş. Bütün yapılar ve ağaçlardan sonra başlayan büyük gecekondu mahalleleri boş tepelere doğru alabildiğine uzanıyor. Çocuk resimleri gibi. Durgun beyaz bulutların gerisinde masmavi bir gökyüzü kent merkezi üzerinde yükseliyor. Karlı bir günde aklını yitirip sokaklara koşan ben değilim. Ama kent aynı kent. Yalnız kalmak istemediğim için villada kalıyorum. Yatağının başında tahta bir raf üzerinde boy boy tabanca var. Ayağa kalkıyor. Tabancaları alnına dayıyor. Vurulmuş, ölüyor gibi yavaşça yere yıkılıyor. O geldiğinde mum ışığında güzel gözlü bir delikanlıyla yemek yiyorum. Kırmızı şarap içiyoruz. Kapı çalıyor. Neden onunla yaşamayı istemediğimi yazdığım an çıkıp geldi. İşte karşımda. Üzerime atılıyor. Beni odaya, yatağın üzerine sürüklüyor. Yapma. Sana ne oldu? Sensiz yaşayamam. Yaşarsın. Herkes herkessiz yaşayabilir. Bizim ilişkimiz bitti. Seninle ilk yattığımız gecelerde bile sanki sevişmenin sonunda kollarımda bir ölü kalıyordu. Birbirimizi boşluğa sürüklüyoruz. Öldürüyoruz. Birlikte ölelim. Ne farkı var? İstersen bahçeye bir çukur kazıp ikimizi gömsünler. Gömsünler. İsterim. Gömmesinler. Gel otur. Getirdiğin konyaktan içelim. Sevdiğin kenti anlat. O gece delikanlıyla kalıyorum. Sevişiyorum. Sonra yağmur yağıyor. Bir daha uyuyamıyorum. Dünya hızlandı. Beynim kafamdan uçuyor. Beynimle düşüncelerimi sınırlamam olanaksız. Billy beni izliyor. Tabancalarından biriyle beni öldürmek istiyor. Beni öldürmek istiyorlar. Her şey düzenlenmiş. Delikanlı da bir düzen. Beynim uzaya atılmış gibi. Uyuyamıyorum. Kafamın içinde durdurulmaz bir düşünce akımı var. Uyutun beni. Hapları saklamayın. Doktor getirin. Uyutun. Hastalanıyorum. Sokağa fırlıyorum. Beni öldürecekler. Şimdi artık dünyayı ben yönetiyorum. Büyük bir coşkuyla başlayan hastalık beni Ankara'dan İstanbul'a getirmiş, büyük kentin ortasındaki sinir hastanesinin bu sevimsiz odasına sokmuştu. 24 yaşımda girdiğim bu odada büyük coşkularım, duyarlılığım, düşüncelerimin sınır tanımaz özgürlüğü, korkusuzluğum 5 yıl süreyle elimden alınacaktı. Ama karanlık İstanbul gecesinin yağmurlu neminde yalnız yorgunluğumu düşünüyorum. Başka hiçbir şey. İlaçlarım veriliyor. Uzun saatler uykuyu ararken tek yardımcım küçük radyodan dinlediğim müzik. Torelli, Marcello biraz olsun durgun anlar yaşatıyor. Bu hastaneyi kentin diğer önemli klinikleri izleyecek. Çeşit çeşit hastalar tanıyacak. Kimiyle kavga edecek, kimiyle arkadaş olacağım. Bazen dövüşüp birbirimizin saçını yolacağız. Gülümseyerek kuzu gibi elektroşoka yatmayı öğreneceğim. Kendimi kurtarmak istiyorsam. Guguk Kuşu filmini izliyoruz. Doktorlar hastane düzenine baş kaldıran, hastaların dış dünyada iyileşeceklerini savunan, bu yolda çaba harcayan bir hastayı elektroşoka yatıracaklar. Hemen sinema salonundan çıkıyorum. Ayakkabılarım yumuşak halılara gömülüyor. Dışarı çıkar çıkmaz bir sigara yakıyorum. Elektrikli merdivenlerle pasajın alt katına iniyorum. Sonra gene yukarı çıkıp katlar arasında yer alan vitrinlere bakıyorum. İlerideki açık hava kahvesinden pop müziği geliyor. Seyirciler arasında benden başka elektroşok yiyen yok diye geçiyor aklımdan. Yoksa onların da hemen filmi terk etmeleri gerekirdi. Sinema, uzay filmlerindeki görüntüleri andıran modern bir pasajda. Çevremdeki aydınlığa, tek tük gelip geçen insanlara bakıyorum. Sonra gene filme giriyorum. Hasta ağaç haline getirilmiş. Artık yaşamı yalnız derin acılarla dolacak. Bunu engellemek isteyen arkadaşı onu boğup öldürüyor, kurtarıyor. Hastane çeşitli yapılardan oluşuyor. Ortada büyük bir bahçe var. Burada karnabahar, lahana, kara lahana, yeşil salata gibi kış sebzeleri ekili. Kentin ortasında eski Fransız yapıları, demir parmaklıklarla kapanmış küçük hücre pencereleri ve sessizliği orta çağa varan bir sebze bahçesi içindeyim. Gelip geçenler de zamanı, yılı, günü yansıtacak nitelikte kişiler değil. Yavaş yürüyen hastalar, küçük adımlar atan bunaklar, zayıf, solgun hademeler, beyaz önlüklü, siyah pelerinli doktorlar, lacivert uzun giysili rahibeler. Hepsi eski, cansız, yavaş ve sessizler. Sanki dışarıda, hemen şurada 50 metre ötedeki tahta kapının dışında, Şişli'nin kalabalık, insan ve trafik dolu caddeleri uzanmıyor da, sessiz, boş dağların yamaçları yükseliyor ve ardında geniş, bomboş bozkırlar var. Öylesi bir sessizlik, öylesi bir solgunluk, öylesi bir hastalık bürümüş havanın, toprağın ve sebzelerin bütünlüğünü. Arkada kaldığım pavyona hafif asfalt bir meyille iniliyor. Meyilin başında kimsesiz katolik bunakların barındığı gri taş yapı yer alıyor. Önünde çitlerle çevrili küçük bir bahçe var. Dar pencerelerden dışarı bakan solgun beyaz ihtiyarlar 2000 yaşında. Nereye baktıklarını, ne gördüklerini bilmiyorlar. Üzerinde kanatlı melekler uçuşan, renkli bir porselen vazonun durduğu yüksek sehpaya yaslanıp, nişanlılarıyla resim çektirdikleri mutlu günlerini ve yaşamlarının tek erkeği olan kocalarını, onunla bastonla parklarda yürüdükleri günleri, bağırışarak konuştukları ama gene de birbirlerini duymadıkları günleri, Akdeniz limanlarına yaptıkları bir gemi yolculuğunu mu düşünüyorlar acaba? İlaç alıyorum. Uyutuluyorum. Arkadaşlarım beni görmeye geliyor. Kimi çiçek, kimi meyve getiriyor. Sonra onlar kentin yaşamına dönüyor. Ben hastanenin sonsuz yalnızlığına. Geceler çok erken gelir hastanelere. Ama bitmek bilmez. Gün doğmak bilmez. Kış günlerinin hemen öğleden sonra kararı veren havasıyla birlikte akşam çöker hastane koridorlarına. Tatsız bir yemek yiyoruz. Sebze, et ve meyve aynı tadı, tatsızlığı veriyor. Işıklar mum gibi ölü. Üstelik mum gibi dinlendirici de değil. Derin bir uykuya düşmeye çabalıyorum. Olmuyor. Uzun sürüyor uykunun gelip beni bana unutturması. Ana rahmine düşüşümü anımsar gibi oluyorum. İlaçların etkisiyle mi? Sonra ana karnındaki gibi geçici, tedirgin bir uykuya düşüyorum. Her gece kapım açılıyor. Ve işte o korku gene karşımda. Güçlükle sığındığım uykudan uyandırıyor beni. Üstüme gelme, tedirginim, korkuyorum. Koridorun sonundaki odalardan birinde kalan, gerizekalı, her yanını kıllar bürümüş, insanla hayvan arası, konuşmayan, işitmeyen, garip pırıltılar çıkaran kız gene yatağıma geliyor, bana yaklaşıyor. Her gece bunu yapıyor, sevmiş beni. 5 yıl süreyle yaşadığım acıları 2 saatlik bir filmde görüyorum. Ben de hastanelerde hastalara oradan kurtulmanın yollarını göstermeye çabalamış, onlara bu dönemlerin geçici olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Hangileri kurtuldu, bilmiyorum. Şimdi ben özgürüm. Burada özgürlük sözcüğünü yalnızca kapalı olmamak, kilitlerin ardında bulunmamak anlamında kullanıyorum. Ölümle burun buruna geldim. Ama işte özgürüm. Büyük bir Avrupa kentinde sinemadan çıkıyorum. Sümle beni, Eylül akşamının rahatlatıcı, güzel, ılık havası karşılıyor. Bulvarlar ışıklı. Gündüze oranla çok tenha. Kardeşinin çektiği acıları biraz olsun duyuyor musun? Görüyorsun işte. Hastalar ancak günlük yaşam içinde, yakınları arasında, davranışlarına hasta denilmeyen insanlar arasında iyi edilebilirler. Çünkü sinir hastalığı da bulaşıcı bir şey. Hem öyle mikrop almakla değil. Bir insanın umutsuzluğunu derinden algılamakla bile geçebilir. O zaman gücün varsa kurtar kendini. Ne ilaç, ne şok. Hastalıkla sağlık arasındaki bağ o denli zayıf ki, bir şizofrenin 30 yıllık solgunluğunu, zayıflığını, iştahsızlığını, çürümüş dişlerini ve zamana yitirmişliğini yakından duymak, şizofreni kokusunu koklamak bile hasta edebilir insanı. Ama sen hastaydın, onlar arasında bakılman, kilitli kalman yerinde olmuştur gibi bir yanıt veriyor. Anlatamayacağım. Bu insanlar Guguk Kuşu filmini de, Napolyon'un Yaşam Öyküsü filmini de, limana yanaşan beyaz bir yolcu gemisini de, vitrinlerdeki yeni sonbahar giysilerini de aynı gözlerle seyredebiliyorlarsa, elimden ne gelir? Uyuyamayacağımı sanıyorum. Bu filmle garip bir duyarlılığa sürükleneceğimi sanıyorum. Rahat yatağa uzanıyorum. Karanlık, uzun geceler vardır. Kapalı gözlerle uzandığım. Birkaç saatin bana ait olduğu karanlıklar. Bazen fırtına sesi işitilir. Bazen pancurların çinkolarına gür yağmur damlaları çarpar. İçime dek gelir yağmurun coşkusu, ıslaklığı. Çoğu kez sokak köpekleri havlar. Köpek havlamaları bir köyde ya da orman kıyısında bir evde yattığım duygusunu uyandırır bende. Hiç bitmesin isterim havlamaları. Sabah kalkınca bahçeye kıra çıkayım isterim. Yazı yazarım bu saatlerde. Uzun uzun. Hep düşüncelerle yazmaktır bu. Kalkmak isterim. Kalkarsam denize vuran ışıkların parlaklığını görürüm ve ağaçların koyu gölgelerini. Evler geceden daha karanlıktır. Bazı odalarda ışık yanar. Uyandığımda yitmiştir yazdıklarım. Yazın, özellikle Temmuz ya da Ağustos'sa sıcak bir güneş havayı, sokakları, Evin içini, koltukları, tahtaları ısıtmış, müthiş bir parlaklık bürümüştür kenti. İnsanı sıkan, garip, nedeni belirsiz umutsuzluklara düşüren bir parlaklık ve kızgın güneş. Birkaç gün uzunluğundaki yaz günleri. Kış aylarındaysa gri bulutlar kentin üzerine inmiştir. Yağmur dolu bulutlar, gün başlamış, ilerlemiştir bile. Öğleden sonra, hastanedeki demir karyolada yüzü koyun yatıyorum. O geliyor. Elleriyle yüzümü okşuyor. Ellerin sigara kokuyor. O kadar yaklaşma bana. Ben sigarayı bıraktım. Kokusuna da dayanamıyorum. Başı her zamanki gibi bir yana eğik. Gülümsemeye çalışıyor. Yeşil yapraklı, turuncu çiçekler getirmiş bana. Sevdiğim çiçeklerin başında gelir bunlar. Ama adlarını bilmem. Siyah bir gocuk giymiş. Yüz çizgileri her zamanki gibi derin. Ellerinde, dudaklarında hafif bir titreme var. Sıcak bir yaz günü. Onu divan pastanesinde annemle tanıştırıyorum. İlkin annemin elini sıkıyor, sonra benimkini. Elleri ter içinde. Böyle elleri terleyen bir adamla nasıl evleneceğim diye geçiyor aklımdan. Garip bir utanma, garip bir isteksizlik var içimde. Her an kaçıverecek gibiyim. Kadınsı yüzlü, kılsız, sevimli çocuk denebilecek erkekleri severim. Bu adam hiç de kadınsı yüzlü değil. Genç ama yüzünde derin çizgiler var. Sanki çocukken bile yüzü buruşukmuş. Genç ama her şeyi yaşamış da artık hiçbir şeye aldırmıyor gibi bir tutum içinde. Gelişi güzel alıyor yaşamı. Sıkılıyor. Sıkılan erkekleri de hiç sevmem. Paris'e büyük bir yük kamyonunun şoför mahallinde Porte des Lilas'tan gidiyoruz. Nisan ayında bulutlu bir sabah. Yağmur kentin kenar mahallelerini iyice ıslatmış. Kamyondan inince küçük bir otelin zilini çalıyoruz. Kapı kenarındaki hoparlörden bir kadın sesi işitiliyor. Küçük bir odadayız. Camı açıp bu kente bakmak istiyorum. Bazı yapılar ve işlerine giden insanlar görüyorum. Birkaç saat uyuduktan sonra Montparnasse garı yakınlarındaki ünlü bir kafeye gidip oturuyoruz. Yağmur dinmiş. Caddeler ıslak ama ilkbahar güneşiyle parlıyor. Kaldırımlara taşmış masalar, gelip geçenler gerçekten çarpıcı bir canlılık. Aynı gece onunla bir otelde yatıyoruz. Sonraki gecelerde de çatı katındaki odasında. Duvarda Mübin'in siyah kırmızı bir resmi asılı. Odanın içinde yatak büyük yer kaplıyor. Bunun dışında adım atacak yer yok. Küçük pikabını tahta bir masaya koymuş. Durmadan Fransız şarkıları dinliyor. Geceleri seviştikten sonra Bach'ın violonsel sonatlarını dinliyoruz. Hüzünlü bir müzik. Bir an önce ondan ayrılmak, daha çocuksu sevgiler yaşamak istiyorum. Onunla yeniden buluştuğumuzda bir başka erkekten gebeydim. Çocuğu aldırdığım gün bana kırmızı karanfiller getirdi. Sabaha dek elimi tuttu. Demek onun için büyük bir sevgiyim. Böylesi bir sevgiye gereksinme duyuyor muyum? Hayır. Yalnızca bir erkeğe gereksinme duyuyorum. 3-4 yaşımdan beri bir erkeğe gereksinme duyuyorum. Ve artık yanımda bir erkek olmadan uyuyamıyorum. Bu adamla yatınca eksiksiz bir boşalma duyuyorum. Ama sonunda salt bir boşluk. Bir anda karamsarlığa düşüyor, mutsuzlukla baş başa kalıyorum. Sevişme yolculuğu, coşkusu, ölüm isteğiyle bitiyor. Bunun için ondan kaçmalıyım. Ama ailemle de kalamam ki. Birkaç porselen tabak, birkaç tahta sandalye, bir kilim satın alıyoruz. Dantel giysi diktiriyorum. Üzerine satan pardösü giyeceğim. Son anda ablası başıma tüllü bir şapka takacak. Pirko elime bir çiçek demeti getirecek ve gerçekten evleneceğim galiba. Garip bir evlenme töreni. 3-4 arkadaş var. Sarhoşum. Nerede olduğumu biliyorum. Neden evlendiğimi bilmiyorum. Sevmeden evlendiğimi derinden duyuyorum. Nikah memurunun söylemini bir güldürü izlermiş gibi dinliyorum. Gülüyorum. Arkadaşlar da gülüyor. Boş salonu kahkaha ve kikirdemeler dolduruyor. Bu olmayacak. Kalkıp çıkayım diyorum. Kalkıyorum. İmzaya çağrılmışım. Evlendiğim adam gerçek kişiliğini hemen belirtmeye başlıyor. Tek bir dünyası var. Paris, Paris, Paris. Benden öç almak istiyor. Neden başkasından gebe kaldın diyor. Çok tutumlu. Para harcanmasın istiyor. Tutucu ailesinin yargılarını saygıyla karşılıyor. Çelişkiler alışılmayacak kadar büyük. Gece yarısı tiyatrodan dönüyor. Evde hemen küçük bir Paris dünyası yaratmaya çalışıyor. İki kadeh içmeden çok sinirli. Sonra rahatlıyor. Leo Ferre'yi dinliyor. İçkisini yudumluyor. Dilinde içkinin tadını iyice sindirmeye çalışıyor. Sonra yudumluyor. Ve oh diyor. Leo Ferre'nin plağına bakıyor. Şarkılarla birlikte gözünün önünde Paris canlanıyor. Bulvarları, kahveleri, bar kenarında ayakta içilen içkileri. Her gece Paris düşün. Leo Ferre'yi 14 yıl sonra dinliyorum. Karanlık bir salonunda Berlin'in. Siyah pantolon, siyah yarım kollu bir gömlekle çıkıyor sahneye. Bembeyaz saçları omuzlarına dek iniyor. Tepesi biraz açık. Banttan çalınan orkestra müziği tüm salonu dolduruyor. Arada bir kendisi de piyano çalıyor. Leo Ferre'nin tüm davranışlarının, omuz büküşlerinin, parmaklarını avuç içinde tutup bir balet gibi ellerini sallamasının, dudak kıvırırken gözleriyle gülümseyişinin, küçük adımlarla yürüyüşünün onun davranışlarıyla aynı olması bir rastlantı mı? Beraberliğimizi onun sevdiği müziklerle bir kez daha yaşıyorum. Ne garip diye düşünüyorum. Uyumaya çalıştığım gecelerin geç saatlerinde o bu adamın plaklarını dinlemekten hiç usanmıyor. Rakıdan sonra konyağını yavaş yavaş yudumluyor. Paris'i görmeden, Paris'i yaşamadan insan insan olamaz diyor. Paris'i yaşadı. Paris'i de burukluk ve bunaltıyla yaşadı. Oysa şimdi Ankara'da. Paris'sizliği daha da buruk ve daha da bunalarak yaşıyor. Paris'e kurtarıcı kent olarak bakmak ne büyük bir saplantı. Leo Ferre ile birlikte onu görüyorum. Düşünüyorum. Ne iyi ne de kötü düşünüyorum. Salt düşünce, salt resim. Beyoğlu otellerinde yaşıyor. Akşamüstleri küçük tünel lokantalarına yemek yemeye, içki içmeye geliyor. Yıllarca karşılaşmıyoruz. Beyoğlu kalabalığında bir adam geliyor. Çok iyi tanıyorum bu insanı diyorum bir an. O şişmanlamış. Ölümünü düşünüyorum. Ölümünden önce onu karanlık bir lokalin Amerikan barına yaslanmış, içki içerken son görüşümü anımsıyorum. Kırmızı bir balıkçı kazak giymiş. Lacivert ceket. Sigarası yanıyor. El sıkışıyoruz. Birbirimizi yanaklarımızdan öpüyoruz. İçin için henüz ölmediğime, yaşamın sürekliliğini duyduğuma seviniyorum. Karlı gecelerde bir tutam kar birikmiş oluyor saçlarının üzerinde kapıyı açtığımda. Yüzünde iyice temizlenmemiş tiyatro makyajının izleri. Boynu biraz bükük, yorgun görünüyor. Bu yorgunlukla yüzü iyice yaşlı görünüyor. Eve girer girmez birlikte getirdiği gazete kağıdına sarılmış 35'lik rakıyı açıyor. O an ona acıyorum. Saatlerce yemek sofrasında oturuyor. Paris şarkılarıyla gene düşlerini yaşıyor. Sonra konyak istiyor. Sonra kahve istiyor. Sonra bira istiyor. Sonra sevişmek istiyor. Saatlerce sevişmek istiyor. Artık boşaltmak bilmiyor. Her kadına yeterim ben diyor. Günün 20. saatini yaşıyorum. Çok yorgunum. Derin uykularda olmam gerek. Gün ağrıyor. Biraz sonra işe gideceğim. Başkentte geceleri büyük Avrupa kentlerinin coşkusunu düşleyecek zamanım yok. Siyah iç çamaşırıyla önünde dolaşmamı istiyor. Ona sevdiği genel evlerde paralı kadınlardan aldığı aşk tadını verecek bir sevişme anlayışım da yok. Aldatılmak istiyor. Aynı gün bir başkasıyla yatmışsam bunu garip bir duyguyla seziyor. Benden daha çok hoşlanıyor. Neden bunalımları çözümleyemiyoruz? Neden dost olmadan erkek kadın, karı koca olmaya çabalıyoruz? 20 yaşlarının başındaki insanlar böyle mi olmalı? Sevişmek için ilkin nikah imzası mı atılmalı? Ya da yalnız kalıp yıllar yılı erkek kadın özlemiyle kendi kendilerine mi boşalmalılar? Erkekler kadın resimlerine mi bakıp heyecanlanmalılar? İlk kadını genel evde mi tanımalılar? Karı kocalar birbirlerinin gövdelerine mal gözüyle mi bakmalı? İnsanın doğal yapısı bu davranışların tümüne aykırı. Bizim insanlarımızın insan sevmesi, insan okşaması çocukluktan engelleniyor, saptırılıyor, çarpılıyor. Şimdi klinikteki odama turuncu çiçekler getiriyor. Hiç sevmediğim elleri sigara kokuyor. Şimdi Eylül. Şimdi o öleli ikinci sonbahar yaklaşıyor. Boşandığımızı bildiren telgraf kliniğe geliyor. İstanbul'a taşınıyorum. Şimdi artık işim, yalnız kalabileceğim bir evim de yok. Birkaç yıldır yabancılaştığım İstanbul kentinin büyük boyutları içinde yalnızım. 3. ayrımın sonu. Sayfa 44.